Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda Türk romanlarının eski İstanbul'un sosyal hayatına dair önemli belgeler olduğundan, eski İstanbul kayıklarından, Sultan II. Abdülhamit tarafından sarayların mobilya ihtiyacını karşılamak üzere kurduğu Tamirhane-i Hümayun'dan ve merhum Ahmet Yüksel Özemre'nin eski Üsküdar'a dair kayıtlarından bahsedeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk! Kuyruk, balık ekmek kuyruk!
Allahu Ekber, Allahu Ekber!
Şehir ve insan.
Eskiden ilk ve orta öğretim kurumlarındaki öğretmenler roman okumayı çocuklara, gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak maksadıyla tavsiye ederlerdi. Roman okumak pek çok kişi için belki sadece bir süreliğine bir hayal alemine dalmak ve türlü türlü maceralar içerisinde eğlenceli bir şekilde vakit geçirmekten ibarettir. Oysa bir edebi tür olarak romanın bambaşka cepheleri vardır. Roman okumakla elde edebileceklerimiz, bizim bakış açımıza ve ilgimizi, dikkatimizi yoğunlaştırdığımız alanlara göre değişir. Şehir ve insan, ufkunun sınırları bütün Türk-İslam coğrafyasını içine alan ama bu geniş daire içerisinde İstanbul'u merkeze yerleştiren bir kültür programı olduğuna göre, romanları da öncelikle İstanbul açısından ele alacağız. Türk romanlarında anlatılan hikayeler özellikle Cumhuriyet dönemine kadar genellikle İstanbul'da geçen olaylar olduğu için bu romanlar eski İstanbul'a dair birer yazılı belgeseldir aslında. Hikayesi İstanbul'da geçen bir roman hangi tarihte yazılmışsa o dönemin İstanbul'unun bütün sosyal ve kültürel durumunu yansıtır. Roman kahramanlarının başından geçen maceralar anlatılırken ister istemez o dönemin lisanı, davranış biçimleri, insanların giyim kuşamları, inançları, gelenekleri, aile ilişkileri, komşuluk ilişkileri, hikayenin geçtiği şehrin sokakları, caddeleri, o sokak ve caddelerdeki mimari yapılar, şehrin ticari hayatı, esnafı, seyyar satıcıları, ulaşım araçları, o dönemin siyasi ve sosyal çalkantıları, bu çalkantıların toplum üzerindeki etkileri, fikir hareketleri, basın yayın dünyası vesaire hepsi adeta bir film gibi tasvir edilir. Bu bakış açısıyla baktığımızda böylesi bir dikkat ve seçicilikle okuduğumuzda romanların satır aralarından binlerce bilgi ediniriz. İstanbul'un Yüz Romanı isimli kitabın yazarı Ali Şükrü Çoruk, mesela Ahmet Mithat Efendi'nin Müşahedat romanı hakkında şu bilgileri kaydediyor. Ahmet Mithat Efendi'nin realizm gayesiyle yazdığı Müşahedat adlı romanı, yazarın bizzat roman kahramanlarından biri olmasıyla da dikkat çekmektedir. Ahmet Mithat Efendi'nin gazeteci kimliğiyle yer aldığı Müşahedat romanı, okuyucuya dönemin İstanbul'u hakkında ayrıntılı bilgiler, tasvirler sunmaktadır. Kalabalık bir roman kadrosuna sahip olan roman, İstanbul'a ait belgesel bir eser olmasıyla da öne çıkmaktadır. Başta Boğaziçi, Eminönü ve Beyoğlu olmak üzere pek çok semtle şirketi hayriye vapurları ve ticaret hayatı gibi çeşitli unsurlar detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Ali Şükrü Çoruk, Ahmet Mithat Efendi'nin Müşahedat romanından bir bölümü iktibas ederek dikkate sunarken şöyle söylüyor. Romandan aldığımız aşağıdaki parçada 19. yüzyılın sonlarında sebze ve meyve hali olarak kullanılan yeni cami meydanının durumu anlatılmaktadır. Nasıl anlatılıyormuş? Romandan iktibas ettiği o bölümü okuyalım. Yeni camiye doğru yer yer küme küme küfeler konulmuş. Her küme bir dükkan farz olunsun. Fakat edilen pazarlıklar pazarlıktan ziyade kavgaya benzer şeyler. Beyaz acem gömlekli kantarcıların omuzlarına vurdukları kantarların sapı öne doğru 1,5 arşın uzanmış olduğu halde gah oraya gah buraya başvuruyorlar. Kimisini bir bahçıvan eteğinden çekip kendi küfeleri tarafına götürmeye ve kimisini bir madrabaz kolundan yakalayıp aksi tarafa çekmeye çalışıyor. Bu mahşerin içinde yer yer ve zaman zaman sıcak pideler, gözlemeci, ve sütlü çay gibi sesler dahi işitilir. Şu arada seyyar kahveci kendi etrafında kimisi ufak iskemlelere, kimisi yerlere oturmuş bulunan bahçıvan ve hamal ve kayıkçı ve madrabaz karışımı topluluklara kahve pişiriyor. Burada bir seyyar berber yine bu topluluktan birinin ya kafasını ya çenesini tıraş ediyor. Ya Langa, Yedikule vesaire taraflardan yük getirmiş veyahut Aksaray, Bayezid, Fatih gibi semtlere yük götürecek olan bir takım beygirler kuyruk salladıkça yanlarına ziyadece yaklaşanların yüzlerini kamçılıyorlar. Bazıları birer kazık ve bazıları küfeler üzerine konulmuş olan birçok fenerlerin kimisinde petrol lambaları alevlenmiş, patlamak tehlikesinde. Bazısındaki petroller bitmiş, sönmek halinde. Bir takımının camları kırık, mumları eriyor. Birçoğu da pek güzel yanıp meydanı tezyin ediyor. Romandan iktibas edilen bölüm böyle. O dönemin yeni cami meydanı gözümüzün önünde nasıl da canlanıverdi, öyle değil mi? Bu kısacık bölüm bile ne çok şey öğretti bize bakın. Pazarcıların kavga eder gibi pazarlık ettiklerini, meydanda seyyar kantarcıların, seyyar berberlerin ve seyyar kahvecilerin dolaştıklarını, sadece kahve değil sütlü çay da yaptıklarını, bu arada meydanda pide ve gözleme satıldığını, Langa, Yedikule gibi semtlerden getirilen yüklerin at arabalarıyla Aksaray, Beyazıt, Fatih semtlerine götürüldüğünü öğreniverdik. Şimdi de Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal romanının başındaki şu mahalle tasvirine kulak verelim. Bu dar arka sokak bulunduğu semtin adını almıştır. Sinekli Bakkal. Evler hep ahşap ve iki katlı. Köhne çatılar karşıdan karşıya birbirinin üstüne abanır gibi uzanmış eski zaman saçakları. Ortada baştan başa uzanan bir aralık kalmış olmasa sokak üstü kemerli karanlık bir geçit olacak. Doğuda batıda bu aralık renkten renge giren bir ışık yolu olur. Fakat sokağın yanları her zaman serin ve loştur. Köşenin başında durup bakarsanız her pencerede kırmızı toprak saksılar ve kararmış gaz sandıkları. Saksılarda al, beyaz, mor sardunya, küpe çiçeği, karanfil. Gaz sandıklarında öbek öbek yeşil fesleğen. Ta köşede bir mor salkım çardağı, altında civarın en işlek çeşmesi. Bütün bunların arkasında tiyatro dekorunu andıran beyaz, uzun, ince minare. Sürülü kafeslerin arkasında koca karı başları dizili. Arada dikişlerini bırakır, pencereden bağıra bağıra dedikodu yaparlar. Sokakta ayağı takunyalı, başı yazma örtülü, eli bakraçlı kadınlar çeşmeye gider gelirler. Saçları iki örgülü kız çocukları kapı eşiklerinde sakız çiğner, çakşırı yırtık, yalın ayak, başı kabak oğlanlar kırık taşlar arasındaki su birikintileri etrafında çömelmiş kağıttan gemi yüzdürürler. Burası dünyanın herhangi bir yerindeki bir fukara mahallesinden çok farklı değildir. Bir geçitten ziyade toplantı yeri. Mahalleli orada muhabbet eder, konuşur, kavga eder, eğlenir. Hayatın orada geçmeyecek bir safhası yok gibidir. İhtiyarlar vaktiyle çeşme başında doğuran kadın bile olduğunu gülerek rivayet ederler. Eğer bir yabancı durur, su dolduran kadınlarla ahbaplık ederse bir kınalı parmak ona mutlaka iki yer gösterir. Biri Mustafa Efendi'nin İstanbul Bakkaliyesi, diğeri ise arka pencereleri çeşmenin üzerine açılan imamın evi. Romandan okuyacağımız kısım bu kadar. Nasıl? Eski bir İstanbul mahallesi gözümüzde canlanmadı mı? Adeta o dönemi yansıtan bir film seyretmiş gibi olmadık mı? Şimdi de Reşat Nuri Güntekin'in Gökyüzü isimli romanından dönemin İstanbul'unun ulaşım şartları, eğilimleri hakkında roman kahramanının dilinden bir not ve bir Haliç tasviri nakledelim. Unkapanı Köprüsü kapalı olduğu için bir sandala binmiştim. Deniz o kadar güzel, Sandal o kadar rahattı ki yolu mümkün olduğu kadar uzatmak fikriyle sandalcıya beni Karaköy'e götürmesini söyledim. Haliç'in bu kısmını dolduran maunalar arasında oyalana oyalana ilerliyorduk. Öteden beriden sulara dökülen ışıklar, maunalardan fıçı fıçı zeytinyağı akıyormuş gibi ağır bir parıltı ile adeta küreklere yapışıyordu. Reşat Nuri Güntekin romanın başka bir sayfasında sandala binen yaşlıların duygularına dair bir notu da şöyle kaydetmiş. Kayıya binen ihtiyarın ne âlâ, insan hem oturuyor hem gidiyor demesi gibi. Gördünüz mü? Bu romanın bu kısmından da eski İstanbul'a dair bir şeyler öğrendik. Demek ki o dönemde Unkapanı Köprüsü zaman zaman kapanıyormuş ve kapandığı zaman insanlar sandala binmek zorunda kalıyorlarmış. Haliç'in o kısmı bir gemi türü olan maunalarla doluymuş. Romanlarda böyle birbirinden güzel yüzlerce tasvir ve bilgi yer alıyor. O romanları bu gözle bakarak okuduğumuzda eski İstanbul'un sosyal hayatına dair bilgi üstüne bilgi edinebiliyoruz. Bu çok önemli bir kazanç değil mi? Bu bakımdan her roman bir belge değil mi? Yeter ki bizim niyetimiz, algımız bu istikamette olsun. Romanın yazarı şöyleymiş, böyleymiş, şucuymuş, bucuymuş ayrı mevzu. Nihayetinde insanlar başka başka, fikirler çeşit çeşit. Herkesin elbet bir kusuru var. Hangimiz kusursuzuz ki? Zaten her yazarın her romanı da tavsiye edilemez elbette. İstanbul'u çok seven birisi olarak ben eski romanları bu gözle okumayı ve eski İstanbul'a dair satır aralarına yerleştirilmiş ayrıntıları keşfetmeyi seviyorum. Bu haftalık fazla uzatmayalım. Ama sonraki programlarımızda romanlardaki eski İstanbul tasvirlerine zaman zaman yer vermeye devam edeceğimizi de kaydedelim.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Söz eski İstanbul'dan ve bir ara deniz ulaşımından açılmışken, bugün biraz da eski İstanbul kayıklarından bahsedelim. Sinan Genim, 3. Uluslararası Osmanlı İstanbul'u sempozyumuna sunduğu bir tebliğde Osmanlı dönemi kayıklarından bahsediyor. Tebliğini bu konuda hazırlamış olmasının sebebini izah ederken de, Türkiye'nin bazı şehirlerinde turistik sandal turları için hazırlanan sandalların Venedik'te kullanılan gondollara benzetilerek yapıldığını veya onlardan satın alındığını belirterek bu durumdan yakınıyor. Osmanlı dönemine ait oldukça zarif sandallar olmasına rağmen turistik sandal turlarında Osmanlı kayıkları yerine Venedik gondollarının kullanılmasından duyduğu üzüntüyü dile getiriyor. Sinan Genim'in verdiği bilgiye göre Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nda, Kapadokya'daki Kızılırmak'ta ve Adana Seyhan Nehri'nde Venedik gondolları işletiliyormuş. Bu münasebetle de Osmanlı kayıkları hakkında bilgi veriyor ve pekala bu kayıkların da turistik amaçlı kullanılabileceğini söylüyor. Kayık kelimesinin Türkçe kaymak fiilinden türetilmiş, sandal kelimesinin ise Yunanca sandalion kelimesinden dilimize geçmiş olduğu kaydediliyor. Sinan Genim, Osmanlı döneminde İstanbul'da çok sayıda kayık çeşidinin kullanıldığını anlatıyor. Yelken kullanılmaksızın yalnızca kürekle yani insan gücüyle hareket eden kayıklardan bahsederken bunların saltanat kayığı, elçi kayığı, ateş kayığı, çöp kayığı, su kayığı, pazar kayığı, alamana, pereme, kancabaş diye isimlendirilen çeşitlerini sıralıyor. Erken dönemde pereme adı verilen kayıklarla yük ve yolcu taşımacılığı yapılırmış. Daha sonraları aynı amaçla pazar kayığı kullanılmış. Kancabaş denilen kayıklar balık avında kullanılırmış. Piyade adı verilen o zarif kayıklarsa günümüzün taksileri gibiymiş adeta. 16. yüzyıldan sonra kayık kelimesi pek kullanılmaz olmuş. Onun yerine perme kelimesi kullanılmış. Sinan Genim dilimize Rumcadan geçen bu kelimenin kaynağı konusunda şu tahminde bulunuyor. Bu kayıklar muhtemelen aynı dönemde Peramatos yani Perama kapısı olarak bilinen ve daha sonra yemiş iskelesi olarak ünlenecek olan noktadan hareket ettikleri için Perme sözcüğüyle anılıyor olabilirler. Bu tahmine göre bir kayık çeşidine isim olan perme ya da pereme kelimesi Rumca peramatos kelimesinden dilimize geçmiş. Osmanlı İstanbul'unda İstanbul'u diğer semtlere bağlayacak şekilde faaliyet gösteren kayıkçı esnafı diğer bütün esnaf grupları arasında sayıca en fazla olanıymış. Deniz trafiği hayli yoğunmuş demek ki. 17. yüzyılın ortalarına doğru